Ayrım 3.
Emre 3 yaş oyuncaklarını kesin arkadaşlarıyla paylaşmak istemiyordu. Annesinin tüm ikazlarına rağmen misafirliğe gelen çocuğa oyuncaklarını vermeyi reddetti. Anne misafire karşı çok mahcup duruma düşmüştü. Ayrıca Emre'nin çok bencil ve cimri bir çocuk olduğunu düşünerek çok üzüldü. Ne yapacağını şaşırmıştı. Emre'yi bir güzel azarladı ve elinden aldığı birkaç oyuncağı Emre'nin tüm ağlamalarına rağmen misafir çocuğa verdi. Şimdi bu tür bir olayın bizim başımıza geldiğini düşünelim. Sabah gazetelerimizi almış tam okuyacakken kapı çalınıyor ve kapı komşumuz ziyarete geliyor. Benim gazetelerim henüz gelmedi. Seninkileri alıp okuyabilir miyim? Birazdan getiririm diyor. Acaba neler hissedersiniz? Gazeteleri hemen vermek ister misiniz? Hemen vermek istemediğiniz için kendinizi bencillik veya cimrilikle mi suçlarsınız? Şimdi burada ne yaptık? Önce kendimizi çocuğun yerine koyarak duygularını anlamaya çalıştık. Yani ben olsaydım ne yapardım? Tam oynamaya hazırlanmışken biri elimden oyuncağımı alsaydı kızmaz mıydım? Kızardım. Demek bu bencillik değil, doğal bir duygu diye düşünebiliriz. İkinci yapabileceğimiz şey çocuğun bazı davranışlarının yaşı icabı doğal olabileceğini bilmektir. Yukarıki örnekte Emre'nin oyuncaklarını paylaşmak istememesini ele alırsak, çocukların paylaşmasını henüz bilmedikleri, hiç istemedikleri, hatta ikili oynamayı dahi bilmedikleri bir yaş devresi olduğunu bilmek, belki de anne babayı daha sabırlı ve hoşgörülü yapacaktır. Bu devrelerde çocukları bilmedikleri, yapamayacakları bir davranışa zorlamak, yeni doğmuş bir bebeği yürümeye zorlamak gibi bir eğitim anlayışına benzer. Halbuki bu davranışın çocuğun gelişim sürecinde doğal ve geçici olduğunu bilirsek, çocuğun davranışını kabul eder, onu beklentilerimiz yönünde değiştirmeye, o sırada çalışmaz, biraz doğa ve zamana şans tanır, böylelikle evde sorunları azaltır, çocuğun da özbenliğini korumuş oluruz. Çocukların gelişme sürecinde gösterebildikleri doğal davranışlar ek birde belirtilmiştir. Demek oluyor ki, çocuk yetişkin değildir. Yetişkin gibi düşünemez, davranamaz ama zamanı gelince öğrenir. Burada zamanı gelince terimi son derece önemlidir. Çocuğun gelişmesi sürecinde belirli davranışları yapabileceği, bazılarını da yapamayacağını bilmek, belki de yanlış tepkilere ve aceleci eğitime engel olabilir. Çocuğunuzu kabul ediyor musunuz? Bazı çocukların davranışlarını kendimize benzedikleri için daha fazla kabul ederiz. Bazı anne baba ise kendine benzemeyen çocukların davranışlarını daha kolay kabul ederler. İki veya daha fazla çocuklu anne babalar çocuğun birinde kabul ettikleri bir davranışı diğerinde kabul etmediklerini gözleyebilirler. Bunun nedenleri farklıdır. Bazen çocuğun ilk çocuk veya ikinci, üçüncü çocuk oluşuna bağlı olabilir. İlk çocuklar genellikle daha katı kurallar, daha büyük beklentilerle büyütülür. İkinci çocukta anne baba çocuk bakımı ve eğitimi konusunda artık daha deneyimli ve daha güvenli, dolayısıyla daha az endişeli ve daha rahattır. Çocuğun bazı davranışlarına daha az tepki gösterir. Kabul edip etmeme çocuğun cinsiyetine de bağlı olabilir. Anne baba genellikle çocukların oğlansa afacan, kızsa uslu olmasını ister. Tersi olunca da tepki gösterirler. Ayrıca çocuğu kabul edip etmeme ailenin değerleriyle de bağımlıdır. Bazı anne baba uslu, ağırbaşlı çocukları daha çok sever. Değer verir, bazısı ise yaramaz, gürültücü, afacan çocukları yeğler. Demek oluyor ki anne babanın çocuklarına tepkileri genellikle çocuğun gerçek kişiliği ve yapısına göre değil de anne babanın beklentilerine uyup uymadığına göre ortaya çıkabilir. Ancak çocuk eğitiminde etkili olabilmek ve çocukla sağlıklı ilişkiler kurabilmek için ilk adım çocuğu, çocukluğuyla yani yaşının getirdiği doğal sınırlamalar ve yetersizliklerle kabul etmek, ona ileride olmasını düşlediğimiz yetişkinin veya kendimizin küçük bir kopyası olmadığından dolayı kızmamakla başlar. Beklentilerimizin oluşmasını sabır ve güvenle beklersek, çocuğa da bu aşamaları yapması için daha sağlıklı bir ortam yaratmış oluruz. Zira çocuk çocuktur. Neden onu şimdiden yetişkinler dünyasına ayak uydurmaya çalışıyor, ondan yaşından büyük davranışlar bekliyor ve beklentilerimize uymadığı için de kızıp eleştiriyoruz? Kaçımız çocukluğunu tam anlamıyla çocuk gibi yaşadı? Kaçımıza daha çocukken hep büyük gibi davranması önerilmedi? Kaçımızın içindeki çocuk hala kıpırdıyor? Bırakalım Tanrı'nın lütfu olan bu çocukluk devresini doyasıyla yaşasınlar. Zaten yaşamlarının dörtte üçünü yetişkin olarak yaşamayacaklar mı? Bakın yüzyılımızın tanınmış şairi Kıhayıl Gibran bu konuda ne diyor? Sizin diyebildiğiniz evlatlar gerçekte sizlerin değildirler. Onlar kendilerini özleyen hayatın oğulları ve kızlarıdır. Sizler aracılığıyla dünyaya gelmişlerdir ama sizden değildirler. Sizlerin yanındadırlar ama sizlerin malı değildirler. Onlara sevginizi verebilirsiniz ama düşüncelerinizi asla. Çünkü onların kendi düşünceleri vardır. Onların vücutlarını çatabilirsiniz ama canlarını asla. Çünkü onların canları geleceğin sarayında oturur ve sizler düşlerinizde bile orayı ziyaret edemezsiniz. Kendinizi onlara benzetmeye çalışabilirsiniz. Ama onları kendinize benzetmeye kalkışmayın hiç. Çünkü hayat ne geriye gider ne de geçmişle ilgilenir. Kıhail Gibran Ermiş'ten. Alıştırma. Bu hafta içinde en az iki kere kendinizi çocuğunuzun yerine koyarak evinize, çocuğun odasına, ev içi kurallara, ev içi yaşantınıza, anneye, babaya yani kendinize çocuğun gözleriyle bakmaya çalışın. Acaba evinizde çocuğun hayatı nasıl? Siz kendi çocuğunuz olsaydınız ne düşünürdünüz? Düşüncelerinizi içtenlikle aşağıya yazın. Aslında o çevreden, çerçeveden hiç hoşlanmamıştım. Ben de. Anne baba rol çerçevesinden çıkıp insan insana iletişim kurabiliriz. Olumsuz davranışlara engel olmak. Hep kabul mü edeceğim? Şimdiye kadar hep kendimizi ve çocuğumuzu kabul etmekten söz ettik. Sevginin temel taşının kabul duygusu olduğunu her ne kadar anlamışsak da bu kendimizi veya çocuğumuzu sadece kabul edeceğiz, hiç eğitmeyeceğiz anlamına gelmez. Pek tabii. Çocuğumuzun beğenmediğimiz davranışlarını değiştirmesine yardımcı olmak, yol göstermek, ona yeni davranışlar öğretmek en doğal ve beklenir görevimizdir. Ancak bu bölümdeki konumuz nelerin öğretilip nelerin öğretilmemesi üzerindeki değer tartışması değildir. Her ailenin kendi inanç ve değerleri, önem verdiği davranış şekilleri ve eğitim görüşü vardır. Bunları da çocuklarına geçirmesi çok doğaldır. Konumuz bu değer ve davranışların geçerli olup olmadığı, doğru yanlış değerler tartışması değildir. Konu bu değerlerin davranış tarzlarının nasıl öğretildiğidir. Yani ne öğretileceği değil, nasıl öğretileceği. Anne ve babanın çocuğun beğenilmeyen, hoş görülmeyen davranışlarına nasıl tepki gösterdikleri, onu nasıl değiştirmeye yöneldikleri veya ona istenilen, beğenilen davranışları nasıl öğrettikleridir. Daha önce de bahsettiğimiz gibi çoğunluğumuz anne babalığı kendi evlerinde gördükleri tarzdan öğrenir. Genellikle gösterilen tepkiler olumsuz davranışa olumsuz yaklaşımlardır. Neden kardeşine vuruyorsun bakayım? Seni kaka çocuk seni. Bir daha dokunursan ellerine cız yaparım. Allah canını alsın. Bir daha böyle yaparsan seni sevmem. Git benim çocuğum değilsin. Madem ders yapmıyorsun bu akşam TV yok. Şimdi bir tane vurayım da gör. Vurur. Ben sana öyle yapma demedim mi? Kaç kere söyleyeceğim? Genellikle anne baba bu durumu şöyle izah eder. Ben öyle yapmamaya kararlıydım ama laf dinlemiyor. Başka nasıl durdurabilirim ki? Yapma oğlum diyorum yine yapıyor. Ancak ceza verdiğim zaman yapmıyor. Böylece kısa sürede etkili oluyorum. Güzellikle anlatmak istiyorum dinlemiyor. Başka nasıl disiplin sağlayabilirim ki? Doğru, cezayla, tehditle, dayakla, kızıp bağırarak olumsuz davranışa kısa sürede ve o an engel olunabilir. Çocuk korkar, siner, istenmeyen davranışı o an yapmaz. Biz de kısa sürede amacımıza erişmiş oluruz ama o anlık. Ne yapsam fayda etmedi. Cezaya koydum, dövdüm, bağırdım, tehdit ettim. Yine yapıyor, yine yapıyor, yine yapıyor. Bir türlü derse oturtamıyorum. TV seyretmesine engel oldum. Öğretmenine söyledim, harçlığını kestim, hiçbir şey fayda etmedi. Bahçeye inersen ellerini kırarım dedim. Ben varken inmiyor ama evde olmadığım gün hemen bahçeye. Birçok kişi disiplini ceza ile eş anlamda kullanır. Disiplin ve otorite çocuk üzerine sanki yalnız bir büyük, bu durumda anne baba, aile büyüğü, abla, abi tarafından zorlanması gereken bir kuvvettir. Disiplin sanki çocuğa büyüğün istediğini yaptırtmaktır. Ben otur demeden derse oturmuyor. Onu derse oturtmak için sürekli ikaz etmek gerek. Başında durmazsam yapmıyor. Bir gün kendi kendine eşyalarını topladığını görmedim. En nihayet harçlığını kesiyorum. Bu tür yaklaşımda çocuğun kural ve davranışlara uyması diğer bir büyük aile ferdi tarafından çeşitli uyarmalar, ödül ve cezalarla kontrol edilir. Böylelikle uygulamada disiplini uygulayan aile ferdi, evde sürekli kontrol eden bir kişi, polis rolüne girer. Gözün üstünde olmalı. Hele kız çocuğunu gözden kaçırırsan sonra kulağını çekersin. ne yaptığını, nereye gittiğini bilmen lazım. Ben evde olmayınca saat 12'lerde yatıyor. Anne baba sürekli tetikte, sürekli kontrol durumunda Ales de beklemektedir. Eve gelir gelmez elini yüzünü yıkayıp derse oturmasını istiyorum. Ben olmasam yapmıyor. Ondan mecburen işimi bırakıp Emre'nin eve geldiği saatte evde olmaya çalışıyorum. Peşinden koşmazsam banyo yapmak istemiyor. Bu nedenle sürekli kavgalarımız var. Bu tür disiplinde çocuğu kontrol için genellikle ödül ve ceza sistemine başvurulur. Kırık not getirirsen hafta sonu evden çıkmak yok. Ödül. Ödül bir davranışın yapılması için verilen haz, keyif verici bir maddi olanak, para, hediye, yiyecek, ciklet, çikolata gibi veya bir haktır. Gezmeye götürmek, TV video seyretmek, arkadaşıyla oynaması, bahçeye inmek gibi. Çocuğun istenen, beklenen davranışı yapması için genellikle önceden söz verilir. Çocuk davranışı yapar ve ödülünü hak eder. Ancak ödül zamanla çocukta bağımlılık yaratır. Çocuk ödülü almak için istenilen davranışta bulunur. Gerçekten davranışı yapması gerektiğine inandığı için değil. Bugün dersimi çalışırsan bana istediğim oyuncağı alacaksın değil mi? Sürekli ödül almaya alışık çocuk maddiyatçı olur. Her yaptığı davranışa bir karşılık bekler. Bugün ıspanak yersem tatlı var mı? Bugün Aslı ile kavga etmezsen bana ne alacaksın? Zamanla ödül çekiciliğini ve etkisini kaybettiğinden anne baba onu değiştirmek, daha etkili bir ödül bulmak zorundadırlar. Eskiden dersini yapınca bir gofret alırdım. Şimdi artık gofret fark etmiyor. Ödül küçük çocuklarda iyi davranış alışkanlıkları geliştirmek için ve ölçülü olarak kullanılmalıdır. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, ödülle beraber anne babanın davranışı açık bir dille takdir etmesi, ne kadar beğendiğini belirtmesi, anne babanın sevincini dile getirmesi ve dolayısıyla beklenen ve yapılan olumlu davranışı teşvik etmesidir. Bugün ben söylemeden derse oturup çalıştığına çok sevindim. O çok beğendiğin kalem kutusunu alacağım. Bundan sonra hep ben söylemeden derse oturacağına güveniyorum. Çocuk eğitiminde takdir ve teşvik ödülden daha önemlidir. Zira zamanla ödülün etkisi kaybolur. Ancak çocuk annesinin takdirini duymak için o davranışı tekrarlar. Dolayısıyla ödül başlangıçta ve ölçülü olarak kullanılmalı, davranışın devamında artık yerini takdir, olumlu duygular ve teşviğe bırakmalıdır. Siz de çocukluğunuzda veya son zamanlarda size söylenmiş bir takdir sözünü hatırlıyor musunuz? Hangi davranışınızdı? Kim takdir etti? Neler hissettiniz? Sizi takdir eden kişiye karşı neler duydunuz? Takdir edilen davranışı tekrar etmek istediniz mi? Genellikle yanıtlar takdirin ne güçlü bir davranış tekrarlatıcı etken olduğunu gösterir. Bugün ne güzelsin diye karşılanan kaçımız o gün giydiklerini bir daha giymek istemez. Veya saçını o gün taradığı gibi taramaz. Akşam sofrada yemek çok güzel olmuş sözleri kaçımızın yorgunluğunu almaz. Daha güzel yemekler yapmaya teşvik etmez. Bu işi çok iyi başarmışsın, seninle gururlanıyorum sözleri hangimizi yüreklendirmez. Daha iyi çalışmaya sevk etmez. Bir takdir dolu bakış, bir gülümseme bile bazen bütün bir günü mutlu kılmaya yeterlidir değil mi? Evet, aslında takdir anne babanın çocuğuna verebileceği en büyük ödüldür. Takdir ve teşvik konusunu ileriki bölümlerde daha geniş kapsamlı olarak tartışacağız. Ancak takdirin bu bölümdeki yeri mutlaka ödülün yanındadır. Takdirsiz bir ödül bazen çocuk için anlamsız olur. Çocuk hangi olumlu davranış için ödüllendirildiğini bilemez ve dolayısıyla ödül de eğitsel etkisini kaybeder. Bu nedenle ödülü verirken hangi davranışı için çocuğun bu ödülü hak ettiğini açık bir dille belirtmek ve davranışını takdir etmek çok önemlidir. Ceza. Ceza bir davranışın tekrar edilmemesi için uygulanan üzüntü, acı verici bir yöntem. Dayak, cezaya koyma, odaya kapatma, mahrum etme. Veya çocuktan alınan bir haktır. Harçlığını kesme, arkadaşlarıyla görüşmesine engel olma gibi. Ceza çocuk istenmeyen davranışta bulunduğu zaman uygulanır veya uygulanacağı tehdidinde bulunulur. Karnende kırık not olursa eve gelme. Bir daha öğretmenden şikayet duyarsam harçlığını keseceğim. Ceza çocukta korku yaratır. Çocuk davranışı yapmak istemediğinden, yapmaması gerektiğini anladığından değil de cezadan korktuğu için yapmaz. Bir daha ellersem bu sefer kötü döveceğim. Ancak ceza da ödül gibi zamanla etkisini kaybeder. Çocuk cezaya alışır, hafta sonu çıkmamak için bir süre sonra onu etkilemez ve istenmeyen davranışı devam eder. Geçen yıl ders çalışmayınca TV seyretmesine engel oluyordum. Bu yıl TV ilgisi bitti, kompütere merak saldı. Ona da engel olamam ya. bu sefer kompütür için ders çalışmıyor. Çocuk cezadan kaçabilmek için yalan söyler. Kötü not alınca arkadaşlarıyla hafta sonu buluşmasına engel oluyoruz. Bu sefer kursa gideceğini, arkadaşlarıyla buluştuğunu öğrendik. Ne yapacağımızı şaşırdık. Ödül gibi ceza ile yönetilen disiplinde de anne baba cezayı sürekli değiştirmek, yenilemek zorundadır. Harçlığını kesiyorum. Bu sefer gidip anneannesinden para istiyormuş. Ne ceza vereceğimi şaşırdım. Eskiden bir güzel döverdim. Şimdi büyüdü. Bu yaşta oğlana nasıl vurayım? Peki ceza vermezsek ne yapabiliriz? Çocuğu istediğimiz davranışa nasıl yönlendirebiliriz diyeceksiniz. Gelin önce yine kendimize dönük bir hatırlama alıştırması yapalım. Çocukluğunuzda yapmış olduğunuz bir davranıştan dolayı cezalandırıldığınız bir olayı hatırlıyor musunuz? Kim nasıl cezalandırdı? Neler hissettiniz? Sizi cezalandıran kişiye karşı neler duydunuz? Cezalandırılan davranışı tekrar etmek istediniz mi veya ne yaptınız? Annelerle bu konuda yaptığımız söyleşilerden alınan bazı yanıtlar şöyle olmuştur. O kadar kızmıştım ki hatırlıyorum, tekrar yapacağım, muhakkak yapacağım veya onları çok kızdıracak başka bir şey yapmam lazım diye planlar kuruyordum. Kardeşimle oynamadığım için annem beni çok kötü cezalandırdı. İki gün bahçeye inmeme engel oldu. O kadar içerlemiştim ki gidip annemin en sevdiği kolyesini sakladım. Uzun süre aradı, kaybettiğini sanıyordu. Haklılar diye düşünüyordum o zamanlar. Ben kötü bir kızım. Cezalandırılmayı hak ettim. Hiçbir şeye hakkım yok. Ölsem daha iyi. Ceza ile yönetilen disiplin şekillerinde genellikle çocuk tarafından hissedilen, yaşanan duygular kızgınlık, nefret, intikam, karşı koyma, suçluluk, güvensizlik, kendine acıma gibi olumsuz duygulardır. Tanınmış çocuk psikiyatrı Dr. H. Ginot'a göre ceza ile yürütülen eğitim zamanla işlevini kaybeder. Zira çocuk yaptığına pişman olacağına ve suçunu telafi etmesini öğreneceğine, intikam hayallerine yönelir. Çocuğun düşündüğü odak konu artık işlenen suç veya olumsuz davranışın neticeleri değil, cezanın getirdiği duygulardır. Dolayısıyla ceza vererek çocuğun kendi olumsuz davranışıyla yüzleşmesine, davranışının neticelerini düşünmesine engel olmaktayız. Sevgi ve ilgi ile yürütülen bir anne-çocuk ilişkisinde cezanın yeri yoktur. Ancak çocuk olumsuz davranışının sonuçlarını yaşar. Örneğin birçok ikaza rağmen duvara çizmeye, boya sürmeye devam eden çocuğa boyaları silmesi gösterilir ve istenir. Silmezse boyaları bir süre elinden alınabilir. Veya ikazlara rağmen dersini yapmayan çocuğun kötü not alıp olumsuz sonuç ve duygularını yaşamasına bir kere müsaade edilir. Ancak buraya varmadan evvel yapılacak farklı yaklaşımlar vardır. Bu yaklaşımları toplu olarak sizlere sunmadan evvel sizlerin bu konuda yaratıcı fikir ve düşüncelerinize yer vermek istiyoruz. 1. Çocuğunuz bütün ikazlarınıza rağmen oyuncaklarını sürekli oturma odasına getirerek oynuyor. Sonra da orada unutuyor. Siz de odayı sürekli toplamak zorunda kalıyorsunuz. Bu olay pek tabii, günde 5-6 kere tekrarlanınca iyice kızmaya başladınız. Aklınıza ilk gelen şey oyuncakları ortadan kaldırmak. Ama ondan önce neler yapabilirsiniz? Kızınız ise sormadan dolabınızdan kazaklarını alıp giyiyor. Sonra da ya aradığınız zaman bulamıyorsunuz veya bulduğunuzda lekeli kirlenmiş oluyor. Bu durum pek tabii sizi çok kızdırıyor. Kaç kere ikaz ettiğiniz halde yine tekrarladı. Cezadan evvel ne yapardınız? Aslında insan biraz düşünür ve bir hal çaresi bulmaya gerçekten zaman ayırırsa öyle beklenilmedik yaratıcı ve güzel yöntemler çıkıyor ki. Annelerden şöyle değişik fikirler aldık. Oturma odası daha büyük ve aydınlık olduğu için çocuğun orada oynamak istediğini anladım. Ona bir köşede bir kilim hazırladım. Oyuncaklarını kilimin üzerine koyuyoruz, orada oynuyor. Misafirim geleceği zaman da kilimi olduğu gibi toparlayıp odasına götürüyorum. O şekilde anlaştık. Öğlen uykusuna kadar oturma odasında oynamasına müsaade ediyorum. Uykuya yatmadan önce büyük bir sepete oyuncaklarını topluyoruz. Odasına götürüyoruz. Öğleden sonra zaten çıktığımız için sorun olmuyor. Yemek masasının üzerine uzun bir örtü serdim. Altında evcilik oynuyor. Ben de oyuncakları görmüyorum. Kızımın dolabına çok görülür bir şekilde renkli kalemlerle "Lütfen kazaklarımı temiz kullan ve bitirince yerine koy" diye bir kağıt astım. Çok hoşuna gitti. O zamandan beri dikkat ediyor. Başa çıkamayınca ben de onun kazaklarını kullanmaya başladım. Böylece benim de giysi çeşidim arttı. Yalnız temiz kullanmak konusunda karşılıklı anlaşmaya vardık. Bütün bu yanıtlarda iyi niyet ve önceden tedbir var değil mi? Keşke bütün sorunlarımıza önceden tedbir alarak ve planlayarak engel olabilseydik. Ancak bütün iyi niyetimize rağmen soruna engel olabilecek ne vaktimiz ne de enerjimiz kalmadığı zamanlar için ceza yerine kullanılabilecek birkaç yöntem sunuyoruz sizlere. Bunları çocuk davranışı yapmadan evvel sorun olan davranış sırasında ve sorun olan davranıştan sonra olmak üzere 3 bölümde inceleyeceğiz. Olumsuz davranışlara cezasız nasıl engel olabiliriz? A. Çocuk davranışı yapmadan evvel. 1. Önleyici açıklama. Evde konuşurken anne babanın beklentilerini davranıştan önce açıklaması. Salonun her zaman temiz olmasını istiyorum. Ondan oyuncaklarını oraya getirdiğin zaman çok dağınık oluyor. Misafir geldiğinde de mahcup oluyorum. Nasıl yapsak dersin? Sokağa çıktığımızda bir şeyin alınması için ağladığın zaman çok sinirleniyorum. O zaman senin keyif olmuyor. Sokakta benden bir şey isteme, anlaştık mı? Kazaklarımın temiz olması benim için çok önemli. Bunu aradığım zaman dolabımda bulmalıyım. Bu konuya dikkat edersen arada bir alabilirsin. Gece sütünü içtikten sonra beni bir daha çağırma, olur mu? 2 yaş için. 2. Çevreyi değiştirme. Çocuğa kızmamak için önceden tedbir alma. Annenin dağınıklığı görüp de sinirlenmemesi için oturma odasında bir oyun köşesi hazırlaması. Bir evvelki oyuncak. Annenin kızının dolabına yazılı ikaz asması veya kazakları beraberce kullanmaları bir önceki kazak sorununda. Çocuk akşamları zor yemek yiyorsa o saatte yorgun olabilir, yemek yemiyor diye kızacağınıza yemek saatini daha öne alabilir veya çocuğa daha önce yemek verebilirsiniz. Olay sırasında kızacağınıza, sana sokakta bir şey isteme demedim mi? Sorun sırasında verilmek istenen eğitim genellikle etkili olmaz. Önceden önlem alın. Sokağa çıktığımızda sürekli bir şeyler istemem beni çok sinirlendiriyor. Sokağa çıkmak keyifli olmuyor. Sorun yokken veya sorun çıkmadan önce önlem alıp beklentilerin açıklanması sorununa engel olur. Böyle yapacağınıza, çabuk tabağındakini bitir. Akşam geç saatte sofrada düzgün yemek yemek küçük çocuklar için çok zordur. Çevreyi değiştirin. Yemeği önce yememiz iyi oldu. İstersen sonra sofrada bizimle oturabilirsin. Bazı sorunlara çevreyi değiştirerek çözüm bulabiliriz. Küçük kardeş büyüğü ders saatlerinde rahatsız ediyorsa, büyüğün ders yaptığı saatte küçüğe özel bir oyalayıcı bulmak, komşuya küçükle gitmek, alışverişi küçükle birlikte o saate bırakmak, o saatte verilmek üzere küçüğe özel boya, kağıt, yuvarlak uçlu makas vermek, küçüğü mutfakta anneye yardıma çağırıp eğlenmesi için bir iki kapta mercimek, kuru fasulye vermek gibi. Çocuğun özellikle yiyemediği bir yemek, örneğin ıspanak varsa, bir müddet o yemek için zorlamamak veya değişik bir şekilde sunmak. Ispanak böreği, ıspanak dolması gibi. Örnek olma.